Dördüncü ayrım, sayfa 47. Kızılay Holding, İsmail Arı. O dönem basında yer alan haberlere göre depremzedeler Kızılay çadırları yırtık, küflü ve su geçiriyor demiş. Bu da Kızılay'a yönelik ciddi anlamda eleştirilere neden olan bir başka konu olmuş. O zaman Kızılay çadırları ortada bir direği olan koni biçimindeydi. Doğudaki depremlere bunları götürüyorduk. Çadırları alan insanlar Kızılay'a dua ediyordu. 1999 depreminde insanlar yalısını, köşkünü kaybetmiş. Bu insanlar bizden Kaddafi'nin çadırı gibi çadır istiyor. Öyle bir çadırı zaten Kızılay'ın imkanlarıyla bulmak ve vermek mümkün değil. Kızılay'ın görevi depremin ilk 20 gününde bir ayında çadır ihtiyacına yönelik katkıda bulunmaktır. Örneğin son depremde 6 Şubat 2023 depreminde 11 kentte etkilenen milyonlarca insan vardı. Bu kadar insana çadır bulmak mümkün değil. Böyle bir çadır deposu olması da mümkün değil. Benim gönlüm böyle bir kurumun yıpranmasına razı olmadı. Bu nedenle depremin sözcülüğünü de ben yaptım. 12 Kasım 1999'da meydana gelen Düzce depreminin ardından kentte Bolu Valisi, ilgili bakanlıkların müsteşarları ve Kızılay ekibi olarak bir toplantı yaptık. O dönem bakan olan Yaşar Okuyan da toplantıdaydı. Okuyan'a 6 tır çadır ve battaniye getirdik ama teslim edeceğimiz muhatap bulamıyoruz. Fakat siz bizi 17 Ağustos depreminde fena şekilde itham ettiniz. Herhangi bir Kızılaycı o dönem öldürülseydi bunun vebali dedim. Ayrıca gazetecileri alıp tırların oraya götüreceğim ve bunu söyleyeceğim dedim. Okuyan ise aman siz bunu söylemeyin ben basına söyleyeceğim dedi ve kalktı basına söyledi bunları. Şunu tekrar çok net olarak sormak istiyorum. Siz halka küflü ve yırtık çadır mı dağıttınız? Bazen Kızılay deprem bölgelerindeki çadırları topluyor, sonra o çadırlar yıkanıyor ve depoda muhafaza ediliyor. Sonra depremlerde tekrar kullanılıyor. Bunlardan birkaç tane çıkmışsa, ben de bilemiyorum, ben bunu görmüş değilim ama iddialar o yönde. Eğer hata varsa bu hata da Kızılay yönetimindedir ve ben de bu hatayı kabullenirim. 1999 depreminde Kızılay'da önemli bir sınav verdi. Geçmişe baktığınızda Kızılay'a yönelik eleştirileri, Kızılay'ın eksikliklerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Depolarınızda o dönem yeteri kadar çadır var mıydı? Ne hissettiniz tüm yaşadıklarınızdan sonra? Marmara depreminde Kızılay olağanüstü durum ilan etti. Kızılay ve Kızılaşların bağlı olduğu teşkilatlara çadıra ihtiyacımız var gönderin dedi. Şimdi deprem bölgesinde gidiyorsunuz. Orada kaç Kızılay var? Herkes Kızılay olmuş. Bu da başıboşluk ve organizasyonluk meydana getiriyor. Depremlerde halkımız hiç yardımını esirgemiyor. Kızılay bu yapısıyla böyle gidemez. Kızılay yöneticileri Kızılay'dan maaş alamazlar. Kızılay'ı 20 yılı yöneten Kızılay Başkanı Kemal Demir yargılandı o dönem. Siz de yargılandınız mı? Hayır ben yargılanmadım. Kemal Demir de yargılanmadı. O zaman bir yönetim kurulu üyesi genel sekreter ve bir de denetçiler kurulu başkanı. Ki bunlar hapse de girdi. Biz bu işlerle ilgili savcılara ifade verdik ama mahkemelere çıkmadık. Gittik ifadeler verdik. Genel müdür ve çalışanlar ifadeler verdi. Biz yönetim olarak yargıyı bilgilendirdik ve 3 kişi hakkında mahkumiyet kararı verildi. 17 Ağustos'tan sonra TBMM Deprem Araştırma Komisyonu bir rapor hazırlamış. Raporda Kızılay çağ dışı kaldı, depreme hazırlık yapmadı deniyor. Ayrıca yöneticilerin sorumsuzluğu vatandaşlarımızın Kızılay'a yönelik tepkisine neden oldu deniyor. Bunlara dair ne diyorsunuz? O dönem Kızılay çağ dışı bir durumda mıydı? O komisyonda Kızılay'ı ben savundum. Meclise 2 arkadaşımla ben gittim. Sorulara ben muhatap oldum. Bana sorulan soruların hepsine ben yanıt verdim. Bilgilerimizi verdik. Ondan sonra yazılan raporlarda ne olduğunu bilmiyorum. Kızılay'ın imkanlarıyla depremin büyüklüğünü düşünün. Kızılay Marmara depreminde birçok kent gitmiş. Yani çok büyük bir alan. Bu alanda da yaşayan çok fazla insan var. Elbette Kızılay çadırlarının daha iyi olması gerekir. Başbakanlık Teftiş Kurulu'nun o dönem hazırladığı raporlarda Kızılay'ın yöneticilerine dair çok ciddi tespitlere yer verilmiş. Özellikle Kızılay yöneticilerin yaptığı özel harcamaları Kızılay'a ödettiği belirtiliyor. Bu beni de ilgilendiren bir olay. Ben çok fazla Kızılay görevlisi olarak dışarıya gitmedim. 20 sene devam eden bir yönetim içerisinde kimlerin ne kadar yurt dışına gittiğini benim bilmem mümkün değil. Böyle bir şey varsa feci bir olay. İnsanlar elbise aldı ve Kızılay'ın hanesine yazdı derseniz buna inanamam. O gün görev yapan insanların kimliğini, geçmişini, sıfatını düşündüğüm o zaman bunu onlara yakıştıramam. Mecliste kurulan Kızılay Araştırma Komisyonu'nun hazırladığı raporda dehşet verecek türden. Bu raporda da Kızılay'ın insanlara kefen bezi sattığı, depremde yaşamını yitirenlerin cenazesini para karşılığında yıkadığı ifade ediliyor. Ben bunlara inanamıyorum. Bunlarla ilgili bir şikayetin Kızılay merkezine geldiğini zannetmiyorum. Gelseydi ben üzerinde dururdum. Kefen nasıl satılır? Ben buna inanamıyorum. Bu nasıl olur? Bunu hangi vicdan kabul eder? Raporlara giren bu beyanların gerçeği yansıttığını kabul edemiyorum. Gidiyorsunuz mesela, adam çadır alıyor ama almadım diyor. Adama bir şey veriyorsunuz ama benden para istediler diyor. Böyle diyenler de var. Bu şekilde konuşanların sözleri esas alınarak bu rapor hazırlandıysa bu farklı bir şey. O gün o şartlarda görev yapan Kızılay personelinin para ile kefen bezi sattığını kesinlikle ama kesinlikle kabul edemem. Kızılay yöneticilerinin akrabalarını kuruma yerleştirdiği belirtilmiş aynı raporlarda. Benim bir kardeşim çalışıyordu Kızılay'da. Bir kardeşim ya. Benim başımı derde soktular. Kardeşimin işe girmesinde benim şeyim olmamıştır. Teftişe gittim geldim, kardeşim işe başlamış. Benim öyle haberim oldu. Kızılay'da görev yapıyorsunuz. İnsanlar sizden iş istiyor, bize de iş bul diyorlar. Ancak yönetim kadrolarında bulunanların yakınlarını işe alması yanlıştır. Ben vakıflar genel müdürü olarak görev yaptım. Vakıf Bank'ın 4 yıl yönetim kurulu başkanlığını yaptım. Ve bir tane bile akrabamı işe almadım buralarda. Benim akrabam yok mu? Bir sürü var ama almadım işe. 1999 depreminde dönemin hükümeti Kızılay'ın her talebini karşıladı mı? Sizi yalnız bıraktığı durumlar oldu mu? Ecevit hükümeti ilişkiniz nasıldı depremden sonra? Kızılay'a hükümet yardım etmedi diyemem. O zaman Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'di ve Kızılay'a en fazla destek veren Cumhurbaşkanı Demirel'di. Hükümet bize hiç mani olmadı. Bir anımı anlatmak isterim. Bir gün Ecevit arıyor dediler. Nasılsınız Fadıl Bey, iyi misiniz dedi kendine has nazik üslubuyla. Ben Filistin'e gideceğim, oraya yardım malzemesi götüreceğim. Ne lazım siz daha iyi bilirsiniz dedi. Ben de siz daha önce Kırım'a gittiniz, malzeme götürdünüz ama dağıtamadınız. Ne yaptınız? Rus Kızılaş'ına verdiniz. Bunun ardından da basında Kızılay'ın verdiği malzemeler Kızılaş'a teslim edildi ve bu malzemeler Kırım Türklerine teslim edilmedi diye yazılar çıktı dedim. Ecevit peki ne yapalım dedi. Ben de bize bırakın bu işi dedim. Biz bunu götürürüz ve istediğiniz şekilde ulaştırırız dedim ve öyle de yaptık. Hükümet bizden yardım talep ettiği zaman tereddüt etmeden yaptık. Bizim de taleplerimizi o zamanın hükümetlerinin tümü ilgiyle karşılamış ve ellerinden geleni yapmışlardır. O dönem yapılan haberlerde Kızılay Başkanı ve yönetimi Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e çok yakın. Demirel onları kolluyor denilmiş. Demirel kollasa o dönem Kızılay Başkanı olan Kemal Demir istifa eder miydi? Süleyman Bey ile Kemal Bey parlamentoda arkadaşlarmış. Kemal Bey Cumhuriyet Halk Partili iken Süleyman Bey Adalet Partisi'nin başkanıydı. Sonradan dostlukları gelişti. Benim bildiğim aralarındaki bağ bu. Ayrıca şimdiki yönetime bakın. O zaman Kızılay yönetimi 30 kişiydi. Şimdi 11 kişi. Şimdiki yönetim orayı ticaret haline getirmiş. Ben 2001 seçimlerinde milletvekili adayı oldum. Seçilemedim ve geri Kızılay'a dönmek istemedim açıkçası. Çok yorulmuştum çünkü. 17 Ağustos 1999 depremlerinde Kızılay'ı yönettiniz. Depremin boyutunu gördünüz. 6 Şubat 2023'te gelen depremlerde Kızılay'ın durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu süreçte de tıpkı 24 yıl önce olduğu gibi yine Kızılay çok fazla eleştirildi. Bu depremde dağıtılan çadırlar bizim dönemimizdeki çadırlardan daha büyük. Kızılay bu depremde önce olmalıydı. Bu depremde Kızılay silik bir dernek durumuna geldi. 99 depreminde Kızılay hedef oldu ama o zaman öncüydü. deprem bölgesine hakim olabilmeliydi. Şimdi bakıyorsun Türkiye'nin her tarafından çeşitli kuruluşlar gitti. Milletimizin yardım duygusu takdire şayan. Ancak orada yardımlar dağıtılırken, şimdi gazetelere bakıyorsunuz muhalefet çadır yok diyor. İktidar ise çadırdan bol bir şey yok diyor. Hangisine inanacağız? Kızılay yönetimine dair ne düşünüyorsunuz? Çok eleştiriliyor Kızılay Başkanı Kerem Kınık ve ekibi. Bizim yönetimimize Süleyman Bey'e, Demirel'e yakın diyenler şimdikilere baksın. Bizi tenkit edenler şimdiki yönetime baksın. Bu konuya dair fazla bir değerlendirme yapmak istemem. Kızılay 17 Ağustos 1999'da çok eleştirildi. 6 Şubat 2023 depreminde de. Size de son olarak şunları sormak istiyorum. Kızılay nasıl daha iyi bir kurum haline getirilir? Kızılay'ın halkın güvenini kazanması için nasıl bir dönüşüme ihtiyacı var? Kızılay'ın her türlü siyasetten arındırılması lazım. Kızılay'ın yapısında belli değişikliklerin olması lazım. Kızılay'ın gelirlerinin arttırılması gerekiyor ama ticaret yapılarak değil. Kızılay'a bütçeden pay verilmesi lazım. Önce Kızılay'a oyun kağıtları, sıtma ilaçları ile röntgen filmlerinin tekeli verilmişti ama bu sona kaldırıldı. Türkiye'nin tüm röntgen filmi ihtiyacını Kızılay karşılıyordu. Kızılay'ın eline bu tip imkanlar verilmeli. Devlet her zaman Kızılay'ı kontrol edip denetleyebilir. Devletin mutlaka Kızılay'ı bazı imkanlara kavuşturması lazım. İkinci bölüm. Kızılay'da Tekin Küçük Ali dönemi. 17 Ağustos depreminin üzerinden yıllar geçince Kızılay'a dair skandallar unutuldu, tartışmalar sönümlendi. Düzenlenen kongrelerde yeni yönetim belirlendi. Kızılay'ın en uzun süre başkanlığını yapan isimlerden biri Tekin Küçük Ali. 2003 yılında Kızılay Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen Küçük Ali, 2005 yılında dönemin başbakanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın isteğiyle Kızılay Başkanlığı'na aday oldu ve kongrede seçilerek Kızılay Başkanlığı koltuğuna oturdu. 2011 yılına kadar Kızılay'ın genel başkanlığını yapan Küçük Ali, Ülkü Ocakları'nda yetişen bir isim. 12 Eylül darbesinin ardından tutuklandı. Pek çok kişi gibi cezaevine girdi. Birçok şirkette yöneticilik yapan ve iş insanı olan Küçük Ali'nin Trabzonspor'da yöneticilik yaptığı da biliniyor. Cumhurbaşkanı Sezer'in istemediği nişanı Erdoğan kabul etti. 2006 yılında Kızılay ilk kez kutladı. 1 Kasım Kızılay'ın onur gününde Başbakan Tayyip Erdoğan'a o dönemin para birimiyle 54.000 YTL değerinde olan Sultan Abdülaziz dönemi nişanlarından esintiler taşıyan üstün insani hizmet nişanı vermesi tartışıldı. Büyük Anadolu Oteli'nde düzenlenen törende Erdoğan'ın nişanını dönemin Kızılay Başkanı Tekin Küçük Ali verdi. Ödülün Erdoğan'a 50 dönümlük arazinin lojistik merkez için Kızılay'a verilmesi ve desteği sayesinde Kızılay'ın yurt dışında destan yazmasını sağlaması nedeniyle verildiği açıklandı. Küçük Ali'nin basın mensuplarına verdiği bilgiye göre değeri 54.000 YTL olan nişanın maliyeti sıfır kârla yapıldığı için 21.000 TL'ye çıktı. Bu maliyeti de bir Kızılay bağışçısı olan Süleyman Sırrı 5. karşıladı. Küçük Ali neden daha mütevazı bir ödül verilmediği sorusu üzerine bunu Kızılay'ın bir Oscar'ı olarak algılamak lazım dedi. Törende çeşitli kuruluşlara ve aralarında yabancıların da bulunduğu kişilere de hizmet madalyası verildi. Oysa ki söz konusu nişan önce Kızılay Onursal Başkanı da olan dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'e verilmek istenmişti. Fakat Sezer'in ben bu tür ödül almıyorum diyerek geri çevirdiği nişanı Recep Tayyip Erdoğan almakta bir mahzur görmemişti. Yani yardım kuruluşundan binlerce lira değerindeki nişanı almak Erdoğan'a göre gayet doğal bir şeydi. Küçük Ali'nin tartışmalı istifası. Küçük Ali'nin 2005 yılından 2011'e kadar sürdürdüğü Kızılay Başkanlığı sürecinde kamuoyunda en fazla tartışılan ise istifası oldu. Çünkü Küçük Ali kendisinden önceki yöneticilere kıyasla daha başarılı bulunmuştu. Kamuoyunda skandallarla anılmıyordu. Elbette Küçük Ali döneminde 17 Ağustos depremi gibi büyük bir afet yaşanmadığı için Kızılay bir sınav da vermemişti. Dönemin Başbakanı Erdoğan'ın isteğiyle Kızılay Başkanı Küçük Ali 15 Ağustos 2011'de istifa ettiğini açıkladı. Tekin Küçük Ali çalışma arkadaşlarına gönderdiği veda mesajında sağlık sorunlarını gerekçe gösterdi. Küçük Ali çok sevgili çalışma arkadaşlarım diye başlayan veda mesajında şu ifadeleri kullandı. 7 yıla yaklaşan yönetim kurulu üyeliğim ve genel başkanlığım döneminde çok saygın kurumumuza layık olduğu noktaları taşımak için hep birlikte elimizi taşın altına koyduk. Bugün geldiğimiz noktada dünyanın gıpta ile baktığı yardım kuruluşu olarak öne çıktığımızı, ulusal ve özellikle uluslararası platformda katıldığımız her toplantıda göğsümüzü gere gere dolaştığımızı hepimiz yaşayarak görüyoruz. Varlığınızdan duyduğum gururu bulunduğum her platformda hücrelerime kadar hissettiğimi itiraf etmek istiyorum. Sizler olmasaydınız genel başkanınız olarak ben de olmazdım. Ancak artık sizlerden izin isteme vaktimin geldiğini itiraf etmek zorundayım. Kabul etmeliyiz ki Türk Kızılay'ı genel başkanı olmak ağır bir mesuliyet ve enerji ihtiyacını da beraberinde getiriyor. Yaklaşık 7 yıldır taşımaya çalıştığım genel başkanlık görevinin zaman zaman sağlık sorunlarına yol açabileceğini elbette ki öngörülebiliyordum. Ancak özellikle son dönemlerdeki yoğun çalışma temposunun sonunda tüm vücudumun yorulduğunu ve artık dinlenme vaktinin geldiğini anladım. Takdir edersiniz ki bir baba ve dede olarak evlatlarıma ve bir eş olarak da tüm çilemi çeken eşime karşı da sorumluluklarım var. Ve bu anlamdaki manevi baskı da göğüsleyebileceğim noktayı çoktan aşmış durumdadır. Dönemin Kızılay Genel Sekreteri Muzaffer Komit ise Küçük Ali'nin istifasını açıklamasının kendileri için de sürpriz olduğunu belirterek, kurum içinde tüm kararlar oy birliğiyle alınır. Ama tabii ki binlerce karar alınıyor ve bu kararlar içinde genel başkan ile ters düştüğümüz kararlar olabilir. Ancak son 2-3 aydır hiçbir fikir ayrılığımız yoktu dedi. Küçük Ali'nin bu beklenmedik istifası elbette kamuoyunda tartışma konusu oldu. Küçük Ali'nin istifa etmeden yaklaşık bir hafta önce dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğü açığa çıktı. Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre Küçük Ali 12 Ağustos 2011'de Dolmabahçe Sarayı'nda Erdoğan'la görüştü. İstifasını 15 Ağustos tarihinde duyuran Küçük Ali'nin bu görüşmenin ardından istifa kararı aldığı ve istifa dilekçesinin 12 Ağustos tarihli olduğu ortaya çıktı. Hatta Küçük Ali'nin Erdoğan ile görüşmesinin ardından memleketi Trabzon Sürmene'ye gittiği ve telefonlarını kapattığı belirtildi. Küçük Ali'nin her ne kadar sağlık sorunları gerekçesiyle 15 Ağustos tarihinde istifa etse de 18 Ağustos 2011'de Erdoğan'la Somali'ye gitmeyi planladığı konuşuldu. İstifasıyla ilgili olarak Erdoğan ile Somali yardımları konusunda bir anlaşmazlık yaşamış olabileceği iddiası ortaya atıldı. O dönem CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Somali ziyareti nedeniyle yaşanan bir krizin istifaya neden olduğu iddiası da kamuoyunda konuşuldu. Kılıçdaroğlu Milliyet Gazetesi'ne yaptığı açıklamada dışişleri havaalanının ötesinde pek yardımcı olamayacakları mesajını vermiş oldu. Biz de Kızılay ile temasa geçtik. Tekin Küçük Ali ile görüştük. Sağ olsun çok yardımcı oldu. Kızılay'ın orada yerleri olduğunu, bizi oralara kadar götürmek için yardımcı olacaklarını belirtti demişti. AKP'den 2009'da trafik polisleriyle girdiği küfürlü tartışmadan sonra tartışmalı bir biçimde istifa eden eski Elazığ milletvekili Feyzi İş Başaran, Tekin Küçük Ali'nin Kızılay Genel Başkanlığı'nın istifası ile ilgili 18 Ağustos 2011'de sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. İş Başaran Erdoğan'ın AKP Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik'in isteklerine yerine getirmediği için Küçük Ali'den istifa etmesini istediğini söyledi. Feyzi İş Başaran iddialarını şöyle sıraladı. 25 yıl önce Tekin Küçük Ali ANAP İstanbul yönetimindeydi. Yardımcısı Ahmet Akar da Pendik ilçe başkanımızdı. 7 yıl önce Tayyip Bey Tekin Küçük Ali'yi Kızılay Genel Başkanı yaptı. Tekin Bey de Ahmet Akar'ı başkan yardımcısı yaptı. AKP Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik Tekin Bey'i arıyor. Kızılay Adana Şube Başkanı'nı görevden al diyor ve bir isim öneriyor. Tekin Bey benim en iyi şube başkanım, neden görevden alayım, bunu yapamam diyor. Ömer Çelik'ten ağır sözler tabii. Tekin Bey bu seçimlerde aday olmak istiyor. Ömer Çelik engelliyor. Olay devam ediyor. Ömer Çelik tekrar ısrar ediyor. Tekin Bey yine yapmıyor. İstanbul'da Tekin Bey'i çağırıyor. İstifa et diyor ve istifa etti. Olay bu. Özetle iş başaran Küçük Ali'nin AKP'li Ömer Çelik'e direndiğini ve bunun ardından girdiği tartışma nedeniyle istifa ettiğini iddia etti. Kızılay'da ise yeni bir süreç başladı. Tekin Küçük Ali'nin yardımcısı Ahmet Lütfi Akar'a Kızılay Başkanlığı yolu göründü. Tekin Küçük Ali'nin istifa etmesinin ardından Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri olağanüstü toplandı. Alınan kararla Genel Başkan seçimli, tek maddeli olağanüstü kongre 17 Eylül 2011 Cumartesi günü yapıldı. Seçim sonucunda Akar oy kullanan 925 delegeden 921'inin oyunu alarak genel başkan oldu. 4 oy ise geçersiz sayıldı. Seçim sonucunun açıklanmasının ardından yaptığı konuşmada Kızılay'ı halka açacaklarını ifade eden Akar, 7 yıldır da bunu yapmaya gayret ediyoruz ama çok fazla mesafe aldığımız söylenemez. Ancak bundan sonra Kızılay'ı daha fazla milletin malı yapmaya gayret edeceğiz diye konuştu. 4. Hayrımın sonu. Sayfa 59.